Ayrım 22, Yaşam ve Yazgı 1, Vasily Grossman, sayfa 237. 39. Bölüm. Sabahın beşinde nöbetçiler mahkumları uyandırmaya başladılar. Dışarıda derin gece sürüyordu. Hapishaneleri, demir yolu kavşak istasyonlarını, kent hastanelerinin bekleme odalarını aydınlatan o acımasız ışık yanıyordu barakalarda. Binlerce insan balgam çıkararak, öksürerek, pamuklu pantolonlarını çekiştire çekiştire giyiyor, ayaklarına dolaklarını sarıyorlar, böğürlerini, karınlarını, boyunlarını kaşıyorlardı. Tahta ranzaların üst katlarından inenlerin ayakları aşağıda giyinenlerin başlarına çarpıyor, aşağıdakiler küfretmiyor, hiçbir şey demeden başlarını geri çekiyorlar ya da kendilerine çarpan ayakları elleriyle itiyorlardı. Bir yığın insanın gece uykudan uyanmasında, dolakların sarılırken bir görünüp bir kaybolmasında, sırtların, başların, adi tütünün bıraktığı dumanın hareketinde, çakmak çakmak parlayan elektrik ışığında ilikleri işleyen bir yapaylık vardı. Yüzlerce kilometre karelik tayga ayaz sessizliği içinde donmuştu. Oysa kamp hınca hınç insanlarla doluydu. Hareketle, dumanla, ışıkla doluydu. Gecenin ilk yarısı boyunca kar yağmıştı ve kar kapıların önüne yığılmış, maden ocaklarına giden yolu kaplamıştı. Maden ocaklarının sirenleri ağır ağır uluyordu ve belki taygada bir yerde kurtlar sirenlerin yayvan ve neşesiz sesine ulumalarıyla katılıyorlardı. Kamp meydanında çoban köpekleri kısık sesle havlıyor, maden ocaklarına giden yolları temizleyen traktörlerin gürültüsü duyuluyor, konvoy muhafızları birbirlerine bağırıyorlardı. Projektörlerin aydınlattığı kuru kar tatlı tatlı yumuşak yumuşak parlıyordu. Geniş kamp meydanında köpeklerin aralıksız avlamaları altında yoklama başlamıştı. Konvoy muhafızlarının boğuk ve öfkeli sesleri duyuluyordu. İşte geniş kalabalıktan kabarmış bir canlı seli maden ocaklarına doğru akıyordu. Potinler ve keçe çizmeler karda gıcırdıyordu. Nöbetçi kulesi tek gözünü fal taşı gibi açmış, fıldır fıldır döndürüyordu. Sirenler ise tam kadro bir kuzey orkestrası halinde uzaktan ve yakından durmadan uluyordu. Bu kuzey orkestrasının sesi soğuk, Krasnoyarsk'ın, Komi Özerk Cumhuriyeti'nin, Magadan'ın, Sovyetskaya Gava'nın, Kolima bölgesinin karlarının, Çukotka tundrasının, Murmansk'ın kuzeyinin ve Kuzey Kazakistan'ın kampları üzerinde duyuluyordu. Solikamsk'ın potasyum, Rider ve Balkaş'ın bakır, Kolima'nın nikel ve kurşun, Kuznetsk ve Sahali'nin kömür madeni işçileri, Kuzey Buz Denizi'nin kıyısı boyunca ebedi don bölgesinin üstünden geçen demir yolunu, Kolima'nın düzgün yollarını yapan inşaatçılar, Sibirya'nın ve Kuzey Ural'ın, Murmansk'ın ve Arhangelsk bölgesinin orman kesim işçileri siren seslerinin altında bir ağaca kadar uzanan metal rayın üzerinde bir küskünün çıkardığı seslerin altında yürüyorlardı. Karlı bir gecenin bu saatinde tayga kamplarında ve Dalstroy'un büyük kamp ağının görev yerlerinde gün başlıyordu. Dipnot, Dalstroy, açık adı Glavnoye Upravlevniye, Stroitestva Dalnegro Severo olan ve yeni toprakların kullanılabilir hale getirilmesine amaç edilen devlet tekeli. 40. Bölüm. Mahkum Abarçuk gece bir sıkıntı geçirmişti. Kampa özgü alışılmış karamsarlıktan kaynaklanan bir sıkıntı değil. Sıtma gibi insanı cayır cayır yakan, çığlık attıran, yataktan fırlatan, şakaklarına, kafasına yumruk attıran bir sıkıntı. Sabah mahkumlar hem telaşla hem de isteksizce işe gitmeye hazırlandıkları sırada Abarçuk'un komşusu gaz grubunun ekip başı, İç savaş döneminin süvari takım komutanı uzun bacaklı Noy Molimov, ''Gece niye öyle hoplayıp durdun?'' diye sordu. ''Yoksa düşünde kadınları mı görüyordun? Bağırdın hatta.''
''Senin tek derdin kadın.'' diye yanıtladı Abarçuk.
İkinci ranza komşusu, Komünist Gençlik Enternasyonali Prezidyum üyesi, birazcık aptal biri olan Monitze, ''Ben de uykuda ağladığını sandım, seni uyandırmaya niyetlendim.'' dedi. Abarçuk'un kamptaki üçüncü arkadaşı sağlık memuru Abraş'a Rubin hiçbir şey fark etmemişti ve buz gibi karanlığa çıktıklarında şöyle dedi. Biliyor musun, bu gece Nikolay Ivanoviç Buharin düşüme girdi. Bizim Kızıl Profesörler Enstitüsü'ne gelmişti, neşeli ve canlıydı. Yençmen'in teorisi konusunda korkunç bir gürültü kopuyordu. Abarçuk alet deposundaki işine geldi. Bir zamanlar hırsızlık amacıyla 6 kişilik bir aileyi boğazlamış olan yardımcısı Barhatov, sedir ağacı yongaları ve hızar artıklarıyla sobayı yakarken Abarçuk kutularda duran aletleri yerleştiriyordu. Yakıcı soğuğun sindiği eğelerin ve keskilerin sivri ucu gece hissettiği duyguyu veriyormuş gibi geldi. Öncekilerden hiç farkı olmayan bir gündü. Muhasebeci uzak kampların teknik bölüm tarafından onaylanan siparişlerini sabahtan yollamıştı. Malzemeleri ve aletleri ayırmak ve kutulara yerleştirmek, irsaliyelerini hazırlamak gerekiyordu. Bazı paketler tam değildi ve özel belgeler hazırlanması gerekiyordu. Barhatov her zaman olduğu gibi hiçbir iş yapmıyordu. Onu çalıştırmak olanaksızdı. Depoya geldiğinde sadece yiyecek işiyle uğraşıyordu. Bugün de sabah sabah patates ve lahana yapraklarından çorba pişiriyordu bir tencerede. Harkov Eczacılık Enstitüsü'nde Latince profesörü olan birinci kısmın ayakçısı bir dakikalığına Barhatov'un yanına gelmiş ve titreyen kıpkırmızı parmaklarıyla masaya bir parça kirli darı bırakmıştı. Barhatov bazı işler için ondan haraç alıyordu. Öğlen Abarçuk'u hesap işleri bölümüne çağırdılar. Rapordaki rakamlar birbirini tutmuyordu. Hesap işleri başkan yardımcısı ona bağırıyor, başkana rapor yazmakla tehdit ediyordu. Bu tehditlerden Abarçuk'un midesi bulandı. Yardımcısız tek başına işin üstesinden gelemiyordu. Barhatov'u şikayet etmeyi ise cesaret edemiyordu. Yorgundu, depo memurluğu işini kaybetmekten, maden ocağına ya da ağaç kesimine gitmekten korkuyordu. Saçları ağarmıştı, gücü azalmıştı. İşte galiba bu yüzden sıkıntı geçirmişti. Yaşam Sibirya buzunun altında geçip gidiyordu. Hesap işleri bölümünden döndüğünde Barhatov adi suçlulardan birinin getirmiş olabileceği keçe çizmeleri başının altına koymuş uyuyordu. Boş tencere başının yanında duruyordu. Ganimet darılardan biri yanağına yapışmıştı. Barhatov'un zaman zaman depodan adet yürüttüğünü, çizmelerin de depodaki malzemelerle değiş tokuş operasyonları sonucunda gelmiş olabileceğini Abarçuk biliyordu. Bir keresinde Abarçuk 3E'ye eksik saydığında, "Ana yurt savaşı sırasında az bulunan bir metali çalmaya utanmıyor musun?" demişti. Barhatov da ona "kapa çeneni böcek, yoksa sen bilirsin" diye karşılık vermişti. Abarçuk Barhatov'u uyandırmaya cesaret edemedi ve gürültü etmeye, şerit destelerinin yerlerini değiştirmeye, öksürmeye, çekici yere düşürmeye başladı. Barhatov uyanmış, sakin, hoşnut olmayan gözlerle onu izliyordu. Sonra alçak sesle şöyle dedi.
"Dünkü Katar'dan bir delikanlı anlatıyordu. Azerni kampından daha kötü yerler varmış. Prangalı, kafalarının yarısı tıraşlı mahkumlar, soyadı diye bir şey yokmuş. Göğüslerinde, dizlerinde yalnızca numaralar, sırtlarında ise bir karovası işliymiş."
"Saçma," dedi Abarçuk.
Barhatov sakin sakin, "Siyasi faşistlerin tamamını orada toplamalı. Beni uyandırdığın için seni de en başta oraya göndermeli, alçak," dedi.
"Affedersiniz yurttaş Barhatov, rahatınızı bozdum," dedi Abarçuk.
Barhatov'dan çok korkuyordu ama bazen öfkesine hakim olamıyordu. Vardiya değişim saatinde kömür tozundan kapkara olmuş Noy Molimov depoya uğradı.
Yarışma nasıl gidiyor?" diye sordu Abarçuk. "İnsanlar yarışma havasına giriyor mu?"
"Kırıp duruyoruz işte. Zaten kömür askeri gereksinmelere gidecek. Herkes bunu biliyor. Pankartları bugün kültür eğitim bölümünden getirdiler. Öncü emeğimizle vatana yardım edelim."
Abarçuk iç geçirdi, şöyle dedi. "Biliyor musun, kamp kaygısı üzerine bir kitap yazılmalı. Kaygının biri insanı eziyor, ikincisi üzerine çullanıyor, üçüncüsü boğuyor, soluk aldırmıyor. Boğmayan, ezmeyen, üzerine çullanmayan ama okyanus basıncının derinlerdeki canavarları paramparça ettiği gibi insanı içinden parçalayan başka bir kaygı var." Noy Molimov kederle gülümsedi ama dişleri beyaz beyaz parlamadı. Dişleri çürüktü, kömürün rengine uymuştu.
Barhatov yanlarına geldi ve Abarçuk çevresine bakınıp, ''Her zaman böyle sessiz yürüyorsun, irkiliyorum. Bir bakıyorum yanımdasın.'' dedi. Pek gülümsemeyen Barhatov kuşkulu bir tavırla, ''Yiyecek deposuna gidiyorum. Bir itirazın var mı?'' dedi. Barhatov gitti ve Abarçuk arkadaşına gece ilk karımdan olan oğlumu anımsadım. Cepheye gitmiş olmalı dedi. Noymolimov'a doğru eğildi. Çocuğun iyi bir komünist olarak yetişmesini istiyorum. Onunla görüşüp unutma, babanın başına gelen önemsiz bir olay. Partinin davası kutsal bir davadır. Çağın en yüce kuralı demeyi düşünüyordum.
Senin soyadını mı taşıyor?
Hayır diye yanıtladı Abarçuk. Onun bir küçük burjuva olarak büyüyeceğini düşünmüştüm. Bir önceki akşam ve gece Lyudmila'yı düşünmüş, onu görmek istemişti. Moskova gazetelerinin küpürlerini arıyor, birden Teğmen Anatoli Abarçuk yazısını okuyor. Anlıyor ki oğlu babasının soyadını taşımak istemiş. Yaşamında ilk kez kendine acımak istemişti ve oğlunun yanına gideceğini, soluğunun kesileceğini ve konuşamıyorum demek için eliyle boğazını göstereceğini hayal ediyordu. Tolya ona sarılacak ve o başını oğlunun göğsüne koyup utanmadan acı acı ağlayacaktı. Sonra uzun bir süre ayakta duracaklar, oğlunun boyu onu geçmiş olacak. Oğul sürekli babasını düşünüyordu. Babasının arkadaşlarını arıyordu. Babasının devrim için yapılan çarpışmalara katıldığını öğrenmişti. Tolya şöyle diyecekti. ''Babacığım, babacığım, bembeyaz olmuşsun. Boynun ne kadar zayıf, kırışık. Yıllarca mücadele ettin. Tek başına yüce bir mücadeleyi sürdürdün.'' Soruşturma sırasında 3 gün tuzlu şeyler yedirip su vermemişler, dövmüşlerdi. Meselenin insanlara iftira atmasını sağlamak değil, suikast ve casuslukla ilgili ifadeleri imzalatmak olduğunu anlamıştı. En önemlisi yaşamını adadığı davanın doğruluğundan kuşkuya kapılmasıydı. Soruşturma sürerken haydutların eline düştüğünü, bölüm başkanıyla görüşmek gerektiğini ve sorgu yargıcı haydutun yakalanacağını sanmıştı. Fakat zaman geçmiş ve işin sadece birkaç sadisten ibaret olmadığını görmüştü. Mahkum trenlerinin ve gemi hapishanesinin yasalarını öğrenmişti. Adi suçluların sadece yabancıların eşyaları için değil, yaşamları için de kumar oynayıp kaybettiklerini görmüştü. Acınacak ahlak bozukluğunu, ihaneti görmüştü. Adi suçluların olduğu isterik, kanlı, kindar, inançsız, inanılmaz derecede acımasız Hindistan barakasını görmüştü. Çalışan, kancıklarla çalışmayı reddeden hırsız ortodokslar arasındaki korkunç savaşları görmüştü. Boşuna hapse atmazlar diyor, aralarında kendisinin de bulunduğu küçük bir grup insanı bir yanlışlık sonucu hapsettiklerini, geri kalanların dava uğruna cezalandırıldıklarını, adaletin kılıcının devrim düşmanlarını cezalandırdığını düşünüyordu. Dalkavukluğu, hainliği, itaatkarlığı, gaddarlığı görüyordu. Bu çizgileri kapitalizmin doğum lekeleri olarak adlandırıyor ve eski insanların, beyaz subayların, kulakların, burjuva milliyetçilerin bu lekeleri bedenlerinde taşıdıklarını düşünüyordu. İnancı sarsılmamıştı, partiye olan bağlılığı sonsuzdu. Noymolimov depodan gitmeye hazırlanırken ansızın, ''Ha, unutuyordum, biri seni soruyordu.'' dedi. ''Nerede?'' ''Dünkü mahkum treninden, işe dağıtıyorlardı onları, biri seni sordu. Ben de tesadüfen tanıyorum. Tesadüfen 4 yıldır onunla yan yana ranzalarda yatıyoruz.'' dedim. Bana adını söyledi ama kafamdan uçup gitti. ''Nasıl biriydi?'' diye sordu Abarçuk. ''Şöyle çelimsiz, şakağında yara izi olan biri.'' ''Aa!'' diye haykırdı Abarçuk. ''Magar olmasın? İşte o. Benim en eski arkadaşım, öğretmenim. Beni partiye o sokmuştu.'' ''Ne soruyordu, ne diyordu?'' ''Her zamanki sorular. Ceza sürenin ne kadar olduğunu falan. Ben de 5 istedi, 10 aldı. Şimdi de vaktinden önce serbest kalmak için öksürmeye başladı.'' dedim. Abarçuk Noymolimov'u dinlemeksizin yineliyordu. ''Magar, magar. Bir ara ÇK'da çalışıyordu. Dipnot, VÇK, Rusya Karşı Devrimle ve Sabotajla Mücadele Olağanüstü Komisyonu.'' ''Farklı bir adamdı, biliyor musun? Farklı. Arkadaşına her şeyini verir, kışın kaputunu sırtından çıkarır verir, ekmeğinin son lokmasını arkadaşına verir. Aynı zamanda zeki, okumuş ve safkan proleter, kerçli bir balıkçının oğlu.'' Etrafa bakındı ve Noymolimov'a doğru eğildi. Anımsıyor musun, kamptaki komünistler partiye yardım etmek için bir örgüt kurmalı demiştik de, Abraşka Rubin sekreterliğe kimi getireceğiz diye sormuştu. İşte tam adamı.
Ama ben sana oy veririm dedi Noymolimov, onu tanımıyorum. Onu nerede bulacaksın? 10 araba dolusu insan kamp merkezlerine gitti. Herhalde o da gitmiştir.
Önemli değil, buluruz. Ah magar magar demek beni soruyordu. Noymolimov, sana neden uğradığımı az kaldı unutuyordum. Bana temiz bir kağıt ver, aklıma bir şey geldi.
Mektup mu yazacaksın?
Hayır, Semyon Budenni'ye dilekçe yazacağım. Cepheye göndermelerini rica edeceğim. Dipnot: Mareşal Semyon Mihailovich Budenni, 1883-1973.
İzin vermezler.
Semyon beni anımsar.
Siyasileri orduya almıyorlar. Ocaklarımız daha fazla kömür verecek. Askerlerimiz bu yüzden teşekkür edecekler. Senin nasibin de bu olacak.
Ben askere gitmek istiyorum.
Bu işte Budenni'nin yardımı olmaz. Ben Stalin'e yazmıştım.
Yardım olmaz mı? Şaka yapıyorsun. Budenni bu. Yoksa kağıda mı kıyamıyorsun? Senden istemezdim. Ama kültür eğitim bölümünden kağıt vermiyorlar bana. Hakkımı kullanmışım.
Tamam, bir sayfa vereyim dedi Abarçuk.
Hesabını vermek zorunda olmadığı birkaç tane kağıt vardı elinde. Oysa kültür eğitim bölümünde kağıdı sayıyla veriyorlardı ve ne için kullanıldığını daha sonra göstermek gerekiyordu. Akşam barakada olağan yaşam sürüyordu. Yaşlı süvari subayı Tungusov gözlerini kırpıştırarak sonu hiç gelmeyen bir hikaye anlatıyordu. Mahkumlar arada bir kaşınarak dinliyorlar, onaylarcasına başlarını sallıyorlardı. Tungusov içine tanıdığı balerinlerin adlarını, ünlü Arabistanlı Lawrence'ı, saray tasvirlerini, üç silahşörlerin yaşamından olayları, Jules Verne'in Nautilus'un yolculuğunu katarak karma karışık dolan başlı bir öykü örüyordu.
Dur bir dakika dedi dinleyicilerden biri. İran sınırını nasıl geçti o kadın? Dün onun casuslar tarafından zehirlendiğini söylüyordun.
Turgusov bir an durdu, eleştiren kişiye uysalca baktı, sonra cesurca şöyle dedi. Nadia'nın durumu umutsuz görünüyordu. Yüksek dağlarda yetişen mavi otlardan elde ettiği değerli bir suyun birkaç damlasını kızın aralık dudaklarının arasından akıtan Tibetli ekibin çabaları onu yaşama geri döndürmüştü. Sabaha karşı o kadar iyileşmişti ki odada kimsenin yardımı olmadan dolaşabiliyordu. Gücüne kavuşmuştu. Bu açıklama dinleyicileri tatmin etti. Anlaşıldı, devam et dediler. Kolhoz sektörü denilen köşede şarkı söyler gibi bir sesle açık saçık maniler söyleyen, Almanların kendi yaşadığı köye muhtar olarak atadıkları yaşlı soytarıyı dinleyerek kahkahalarla gülüyorlardı. Maniler söylendikçe dinleyenler gülmekten kırılıyorlardı. Fıtık şikayeti olan Moskovalı gazeteci ile iyi yürekli, zeki ve ürkek bir adam olan yazar beyaz peksimet yiyorlardı. Yazar bir gün önce karısından bir paket almıştı. Belli ki peksimetin tadı ve çıtırtısı geçmiş yaşamını anımsatıyordu ona. Gözlerinde yaşlar vardı. Noymolimov aşağılık arzuları yüzünden cinayet işlemekten kampa düşmüş olan tankçı ile tartışıyordu. Tankçı dinleyenleri eğlendiriyordu, süvariyle alay ediyordu. Noymolimov ise nefretinden benzi atmış ona bağırıyordu.
20 yılında kılıçlarımızla ne yaptık sen biliyor musun?
Biliyorum, çaldığınız tavukları kesiyordunuz. Bir tek KV tankı sizin birinci süvari birliğinizi dürüp kenara koyabilir. İç savaşı ana yurt savaşıyla kıyaslamayın. Genç hırsız Kolka Ugarov, Abraşa Rubin'e tebelleş olmuş, botlarını tabanları ayrılmış eski terliklerle değiştirmek için kandırmaya çalışıyordu. Rubin belayı fark etmiş, sinirli sinirli esniyor, yanındakilere bakarak destek arıyordu. Açık renk gözlü, uyanık bir kediyi andıran Kolka, ''Bana bak Yahudi'' diyordu, ''Bana bak piç, son kalan sinirlerimi de sen geriyorsun.'' Sonra Kolka Ugarov şöyle dedi, ''Neden benim işten muaf tutulma kağıdımı imzalamadın?''
''Sağlamsın, buna hakkım yok.''
''İmzalamayacak mısın?''
''Kolya, canım sana yemin ederim, yapabilsem memnuniyetle ama yapamam.''
''İmzalamayacak mısın?''
''Anla beni, yoksa yapabileceğimi mi sanıyorsun?''
''Neyse, tamam.''
''Dur, dur, anla beni lütfen.''
''Ben anladım, şimdi de sen anlayacaksın.'' Gerçek bir casus olduğu konuşulan Ruslaşmış İsveçli Stading, kültür eğitim bölümünde kendisine verilen karton parçası üzerine yaptığı resimden bir an gözünü ayırarak Kolka'ya ve Rubin'e baktı, başını salladı ve tekrar resmine döndü. Resmin adı Anamız Tayga'ydı. Stading adi suçlulardan korkmuyordu, nedense onlar da ona dokunmuyorlardı. Kolka uzaklaştığında Stading Rubin'e deli gibi davranıyorsunuz Abram Yefimovic dedi. Beyaz Rusyalı Konaşeviç de adi suçlulardan korkmuyordu. Kamptan önce uzak doğuda uçak makinistiydi. Büyük Okyanus filosunda yarı ağır sikletle boks şampiyonu unvanını kazanmıştı. Adi suçlular Konaşeviç'e saygı gösteriyorlardı. Ama o hiçbir zaman hırsızlardan, canı yanan insanların arkasında olmuyordu. Abarçuk iki katlı ranzaların arasındaki dar geçitte ağır ağır yürüyordu. Yine kaygıya kapılmıştı. 100 metrelik barakanın en dibi kalitesiz tütün dumanına boğulmuştu. Abarçuk barakanın ucuna kadar her gidişinde yeni bir şey göreceğini zannetse de her şey aynıydı. Lavabo görevi yapan ahşap su oluklarının altında mahkumların dolaklarını yıkadıkları taşlık, sıvalı duvara dayanmış ip süpürgeler, boyalı kovalar, ranzaların üstünde çuvalların deliklerinden dökülen talaşlarla doldurulmuş şilteler, konuşmaların tek düze uğultusu, mahkumların hepsinin aynı renkte soluk yüzleri. Mahkumların çoğu gece yat borusunu beklerken ranzalarında oturmuşlar, çorbadan, kadınlardan, ekmek kesicinin hilekarlığından, Stalin'e ve SSCB savcılığına yazdıkları mektupların yazgısından, yeni kömür çıkarma ve taşıma normlarından, bugünkü soğuktan, yarınki soğuktan konuşuyorlardı. Abarçuk bölük bölçük konuşmaları dinleyerek ağır ağır yürüyordu ve bunun konaklama yerlerinde, trenlerde, kamp barakalarında binlerce insan arasında yıllardır süren, gençlerin kadınlardan, yaşlıların yemeklerden söz ettiği aynı bitmez tükenmez sohbet olduğunu düşünüyordu. Yaşlı adamların açgözlülükle kadınlardan, genç çocukların ise özgürce yenecek lezzetli bir yemekten söz etmeleri pek iyi olmuyordu. Abarçuk Gasyuchenko'nun oturduğu ranzanın yanından geçerken adımlarını hızlandırdı. Karısına çocuklarının anne, torunlarının büyük anne dedikleri yaşlı adam ne korkunç şeyler anlatıyordu. Yat borusu bir an önce çalsa da yataklarına yatsalar, kafalarını pamuklu ceketleriyle örtseler, görmeseler, duymasalardı. 22. Ayrımın sonu, sayfa 249.